რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას. შვეიცარიაში მიმდინარეობს შეერთებულ შტატებს, რუსეთსა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის სახელმწიფოებს შორის შეხვედრა, რომელზეც სირიის კრიზისს მსჯელობენ. ბაღდადში მომხდარი აფეთქების შედეგად 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა. 200-ზე მეტი სახელმწიფოს წარმომადგენლები შეთანხმდნენ შეამცირონ ატმოსფეროში სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების გამოყოფა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაძვრილებით მოისმინეთ. შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში იმართება შეერთებულ შტატებს, რუსეთსა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის სახელმწიფოებს შორის შეხვედრა, რომელიც სირიის კრიზისის მოგვარებას ეძღვნება. როგორც იტყობინებიან, მასში მონაწილეობას იღებენ თურქეთი, საუდის არაბეთი და კატარი. ირანმაც განაცხადა, რომ მისი საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიღებს შეხვედრაში მონაწილეობას. მიწვეულ სტუმრებს შორის არის ასევე სირიის საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის წარგზავნილი სტაფან დე მისტურა. ვარაუდობენ, რომ მოლაპარაკებებზე კვლავ დადგება საზავო რეჟიმის განახლების საკითხი. შეხვედრის წინ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ შეხვედრაზე დიდი იმედების დამყარება არ შეიძლება. 9 სექტემბერს რუსეთმა და შეერთებულმა შტატებმა მიაღწიეს საზავო შეთანხმებას, რომელზეც 9.5 წელზე მეტხანს მუშაობდნენ. 19 სექტემბერს ცეცხლი განახლდა პროვინცია ალეპოში ჰუმანიტარულ კოლონაზე თავდასხმის შემდეგ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ამ აქტში რუსეთის სამხედროებს დაზდობრალი და შეწყვიტა სირიის საკითხში მოსკოვთან თანამშრომლობა. ბაღდადში მომხდარი აფეთქების შედეგად 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა. რეიტერის სააგენტო იტყობინება, რომ შაბათს თვითმკვლელმა ტერორისტმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედა ბაზარში, ქალაქის შიიტურ ნაწილში, სადაც რელიგიური დღესასწაული იყო დაგეგმილი. მომხდარისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. როგორც იტყობინებიან, 10 ოქტომბერს ლაიფციგში ტერაქტის მომზადებაში ეჭვმიტანილი სირიელის დაპატიმრება მოხერხდა ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. ამის შესახებ იტყობინება გაზეთი ველტ ამ ზონტაგი. გამოცემის თანახმად, სპეციალისტებმა შეძლეს სირიელი მამაკაცისა და ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლებს შორის სატელეფონო საუბრების მოსმენა. ერთ-ერთ საუბარში ისინი მსჯელობდნენ ასაფეთქებელი მოწყობილობის დამზადებისა და შესაძლო სამიზნეების შესახებ. გერმანიის ტერიტორიაზე ლტოლვილის სტატუსით შესული სირიელი მამაკაცი 9 ოქტომბერს ღამით დააკავეს და ის ციხეში მოათავსეს, მაგრამ მანამდე ორი დღით ადრე გერმანიის პოლიციამ მის ბინაში ქალაქ კემნიცში ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩინა. 12 ოქტომბერს სირიელმა საპატიმრო საკანში ჩამოიხრჩო თავი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ორასზე მეტი სახელმწიფოს წარმომადგენლები შეთანხმდნენ შეამცირონ ატმოსფეროში სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების გამოყოფა. რუანდის დედაქალაქ კიგალიში განვითარებულმა ქვეყნებმა, მათ შორის შეერთებულმა შტატებმა, ვალდებულება იკისრეს 2019 წლისთვის 10%-ით შეამცირონ ჰიდროფტორნახშირწყლის გაზის მოხმარება, რომელიც ძირითადად მაცივრებისა და კონდიციონერების წარმოებაში გამოიყენება. უკვე 20 წელში იგეგმება დღევანდელი დონის 15%-ამდე დაიყვანონ მისი მოხმარება. საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედმა არაბულმა კოალიციამ განაცხადა, რომ ავიადაატყმა, რომელიც 8 ოქტომბერს განხორციელდა და 200-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა იემენში სამგლოვიარო პროცესიაზე, შეცდომის შედეგია. ეს გახდა ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშულმა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
შეზ მონიე
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes. Feel each move you make.
one who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no.
საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირემხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის ცესკოს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდოთარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 47000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Büyük Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Müşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərai Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı, axır ki ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxdı. Kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adlı tarix institutunda icra olunan Azərbaycan tarixinə dair ilk mənbələrin nəşri layihəsi çərçivəsində işin üzü görür. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru Professor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişimizin də bələdçisi Şahin Fərzəliyevdir. 3000 səhifəlik bu kitab nədən Səfəvilər dövrünə aid ən qiymətli qaynaq sayılır? Tarixdə neçə Səfəvi hökmdarı olub? 1-ci Şah Abbas nədən dünyanı bəzəyən Abbas sayılıb? Şah Xudabəndənin oğlu Şah Abbas 13 yaşında hakimiyyətə gəlişində ölkə hansı durumdaydı? O vəziyyəti düzəltmək üçün hansı yollara əl atdı və nələri gerçəkləşdirməyə bacardı? 500 il öncə yazılmış bu möhtəşəm kitabda İskəndər bəy Münşi Türkman orta əsrlər tarixinin hansı gizlilərinə işıq salıb? Və nəhayət, kitab nə qədər tirajda çap olunub və oxucusuna çata biləcəkmi? Yarım saat boyunca Səfəvilər dövrünə yollanacaq, nağıllarımızda iftiharla Şah oğlu Şah Abbas adı ilə çağırılan Azərbaycan hökmdarının gerçək həyatına nəzər salacaq. Şahin müəllim, xoş gördük.
Sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm ən əvvəl.
Nəyə görə təşəkkür edirsiniz?
Ona görə ki, ta universitet illərindən, məktəb illərindən adını eşitdiyimiz İskəndər bəy Münşinin Dünyanı bəzəyən Abbasın tarix kitabını öz dilimizə çevirdiniz.
O barədə Mirzə Fətəli Axundov vaxtı ilə yazmışdı, Aldanmış Kəvakibi məhz bu əsərin süjeti kimi əks eləmişdi. Və kiçik bir hissəni götürdü, 3-4 səhifədə o. Bir povest yazdı, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk povest.
Yəni bu artıq neçə əsrdir ki, hamının diqqətini cəlb edir.
Əlbəttə.
Lütfən İskəndər bəy Münşini bizə daha yaxından tanıdın.
İskəndər bəy Münşi 1560-cı ildə doğulub, əsərini fars dilində yazan Azərbaycan tarixçisidir. O türkman Azərbaycan qəbiləsidir. Onlar Orta Asiyadan, Mərkəzi Asiyadan köçüb bura gəliblə yerləşmişdilər. Mən İraqda olmuşam 2-3 dəfə. İraqda da türkmanlar yaşayır. İskəndər bəy Münşinin nəsli onlardandır. Demək bunun əcdadı köçüb gəlib İrana, 1560-cı ildə özü doğulub orada. Bir müddət o müəyyən elmləri öyrənib, xəttatlığı, riyaziyyatı, siyaq elmi vardı, yazı elmi, katibliyi öyrənib və Şah Abbasın sarayında münşi olub, katib olub. Və Şah Abbas hara gedirdisə, özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib. Çox böyük tarixçidir və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Səfəvilər dövrü tarixləri ki, onlarla var, yüzə qədər var. Birinci yeri bu tutur. Əhatəliliyinə görə, dilinə görə, hadisələri obyektiv işıqlandırmağına görə. Obyektiv mən ona görə deyirəm ki, mən müqayisə elədim başqa tarixçilərlə. Gördüm, bu hamısından üstündür İskəndər bəy Münşi. Və burada ona mən tam başlanğıcında bir qəsidə də yazdım.
Siz özünüz?
Mən də kitablarım da şurada.
Bəli.
Yazılar İttifaqının üzvüyəm. Və burada ona mən böyük bir qəsidə yazdım. Deyirəm ki, qələmin tarixi Aləm Arayi Abbası üzərində tərcümə işimi bitirdikdən sonra İskəndər bəyə bir qəsidə də yazdı qələmin. Qədim şairlərin yazdıqları qədim şeirlər üslubunda bir qəsidə. Məncə bu kiçik qəsidə böyük tarixçimizin həyatı haqqında yazılan ilk şeirdir. Ona bilsin ki, gələcəkdə onun kitabını tərcümə edən və canında şairlik cövhəri olan mütərcimlərdən kimsə ona şeir yazacaq. Bu isə o böyük tarixçi həsr olunan ilk şeirdir. Yaşa İskəndər bəy Münşi, yaşayacaqsan. Dalıcı gəlir mənim şeirim. Hədərə verməyərək bir anı İskəndər bəy etdi təsvir Azərbaycanı İskəndər bəy. Çox kitab yazmış olan çoxlu yazar var, amma bir kitab ilə tapıb atsanı İskəndər bəy. İranın tarixinə nəsr ilə şahnamə yazıb, bir də tərif elədi İranı İskəndər bəy. Əllərində qələmi tutması məlum məsələ. Həm də tutmuşdu qılınc qalxanı İskəndər bəy. Hərbiçi idi də. Var idi bir neçə tarixçi Həsən Rumlu kimi. Oldu tarixçilərin aslanı İskəndər bəy və s.
Qaydaq 15-ci əsrə.
15-16.
15-16. İskəndər bəy Münşi Şah Abbasın sarayında katibliyə başladı. Hı. Nələr gördü? Niyə onu məsələn dünyanı bəzəyən Abbas adlandırdı? Nə fərqi vardı başqa Səfəvi şahlarından birinci Şah Abbasın?
Ümumiyyətlə, orta əsrlərdə yazılan kitabların əksəriyyəti, demək olar ki, hamısı ərəb və fars dillərində adlandırılıb. Ərəb tarixçiləri ərəbcə qoyublar adlarını kitablarının. Fars tarixçiləri həm ərəbcə, bəziləri də qismən farsça. Məsələn, bu kitabın adını İskəndər bəy Münşi farsça qoydu. Tarixi Aləmara Abbası, dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. Nə üçün dünyanı bəzəyən? Padşahlar tür əsrlər boyu təriflənir. Bugün də təriflənir. Yəni, var ümumi tarix əsərləri. Bir də var xüsusi tarix əsərləri. Ümumi tarix əsərləri Adəm və Həvvadan başlayır yazısının dövrünə qədər hadisələr. Amma xüsusi tarix əsərləri padşahın qohum məqrəbəsindən başlayır və özünün hakimiyyətinə qədər və ölümünə qədər. Tak qalırsa müəllif. Və buna görə də o dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi ona görə yazdı ki, o zaman dünya istilahı bir qədər yığcam idi. Düşünmürdülər dünya bu qədər böyükdür. 9 Sefevi hükümdarı olup tarihte. Esası koyulup devletin 1501. yılda sükutu uğrayıp 736. yılda. 235 yıl, 36 yıl hakimiyette olublar. Bu müddet ərzində 9 Sefevi hükümdarı olup. 1. Şah İsmail ilk Sefevi hükümdarı, Sefeviler devletinin esasını koyan şəxs. 2. Padişah olup Şah Təhmasib. 1. Şah Təhmasib. O da 53 yıl hakimiyette olur. Ondan sonra 2. Şah İsmail. 1. Şah İsmail'in nevesi. Şah Təhmasib'in oğlu. İl yarım hakimiyette olur. Ondan sonra gelir Mehmet Xudabəndə. Onun kardeşi. Mehmet Xudabəndə Şah Abbas'ın atasıdır. O çok zayıf iradeli bir hükümdar idi. Dövlət sükuta uğrayır demek olar ki. Ne için Şah Abbas əzəmətli hükümdar kimi tanındı dünyada? Hakikaten dünyanı bəzəyən Abbasdır. O zaman düşünür dünyanı bəzədi. O mənada ki ne kadar çok ölkə tuturdularsa o kadar bunlar məşhur idilər.
Sultan Səlim kimi. Sultan Süleyman kimi.
Sultan Süleyman da olan hamısı elə olub. Sultan Süleyman hakimiyyətə gələndə Osmanlılarda 8 dövlət var idi. Öləndə 38 dövlət oldu. Ne zaman Şah Abbas hakimiyyətə gəldi? Artıq dövlət sükuta uğrayırdı nə üçün? Osmanlılar hücum eləmişdilər. 16-cı əsrdə 6 hücum olub Səfəvi dövlətinə, hamısı Osmanlılar tərəfindən. 1514-cü ildə Sultan Səlim Yavuz və Şah İsmail Səfəvilər məğlub oldular və Osmanlılar getdilər. 34-cü ildə Sultan Süleymanın birinci yürüşü. 35-ci ildə 1535-də Sultan Süleymanın ikinci yürüşü. 1548-də Sultan Süleymanın üçüncü yürüşü. 1554-cü ildə Sultan Süleymanın dördüncü yürüşü və Amasya sülh müqaviləsi. Bir-birlərinə daha hücum eləməmək haqqında müqavilə, anlaşma. Sonra gəlir Sultan Səlim, o hücum eləmir. Ona Rus Səlim, Sərxoş Səlim, Məst Səlim deyirdilər. Həqiqətən gecə gündüz böyle sərxoşluqla məşğul idi. Ondan sonra onun oğlu Murad gəlir, 3-cü Murad və qoşun çəkir Səfəvilərə 1578-də. Yarısını tutur. Bir yandan Özbəklər Xorasanı tutdular. Bir yandan Sultan Murad, 3-cü Sultan Murad gəlib çıxdı Gəncəyə qədər. Şah Abbas uşaq idi hələ. 13 yaşında hakimiyyətə gəldi. O vaxt onun 14 yaşı vardı. Nə edə bilərdi? Atası zəif idi. İşləri demək olar ki, Xeyrənin Musa bəyim onun arvadı idarə edirdi. Bu gördü ki, qızılbaşlar müəyyən qədər özbaşınalıq edirlər. Və qızılbaşları səhv mövqe göstərdi. Fars elementlərini daxil elədi qoşuna, orduya. Həm dövlət quruluşu işlərinə baxdılar, həm də ordunu yeniləşdirdilər. Və Şerli qardaşlarını İngiltərədən dəvət elədi. Hələlik bu müvəqqəti məğlubiyyətlə barışdı. Bir yandan Xorasanda döyüşməli idi, bir yandan İran torpaqlarında, Azərbaycanda, Gürcülər yaşayan torpaqlarda filan gördü bacarmayacaq, cavandı da. Ordunu yeniləşdirdi 1606-cı ilə qədər. 1606-ya qədər təsəvvür elə Azərbaycan bədbəxt uzun əsrlər boyu da müəyyən təsirlər altında olub. Bu dövrdən danışanda görünən nələr görürük biz? Səfəvilərin yaranmasına qədər Ağqoyunluların hakimiyyət altında idi. Ağqoyunlular da türkmanlar idi, onlar da türklər idilər. Və müəyyən müddət ta 1578-ə qədər qaldı Azərbaycan Səfəvilərin əlində. Sultan Murad gəldi, al götürdü. Oldu Osmanlıların əlində 1606-cı ilə qədər. Şah Abbas qüvvətlərindən sonra ordu təchiz olundu Avropa qaydasında. İtirilmiş yerləri bir-bir aldı geriyə. Ona görə bunun böyüklüyü ondadır ki, cavan idi amma böyük işlər görürdü, bacarıqlı idi.
Yəni adı ona görə hətta nağıllarda belə çox şöhrətlə anılır.
Güya təğyir libas
olurmuş. Təğyir libas olurmuş. Uşaqlığımı xatırlayıram mən. Şah oğlu Şah Abbas deyərdilər.
Böyük insan idi, böyük qurucu idi. Həm hərbiçi xadim idi, həm ölkənin daxili işlərini gözəl bacarırdı, həm dövlət quruluşu məsələlərini bilirdi və mövqeyi də müəyyən qədər qızılbaşlıqdan uzaqlaşırdı. Çünki qızılbaşlar xəyanət eləmişdilər müəyyən qədər. Bunun atasını, anasını öldürdülər. Demək anası Məhdüliyə Xeyrən Nisa xanım və Məhəmməd Xudabəndənin arvadı idi. Bu Xorasanda hökmdar idi. Cəmi 7-8 yaşı vardı da. Lələlər idarə edirdilər şahzadənin adından. Lələ, yəni dayə. Xorasanda hakim idi. Anası öldürüləndə bu Xorasanda idi. Bu gələn kimi qızılbaşlar ona dedilər ki, bəs biz öldürdük onu. Hakimiyyəti atan yox, qadın idarə edirdi. Şəriətə görə qadın hökmdar ola bilməz İslam şəriətində. Ancaq kişi olmalı. Və Şah Abbas bundan çox qəzəbləndi. O ünsürlər ki, Məhəmməd Xudabəndəni həbs eləmişdilər və arvadını öldürmüşdülər, hətta arvadını anasını öldürmüşdülər. Bu Mazandaran hakiminin qızı Məhəmməd Xudabəndənin arvadı Şah Abbasın anası idi. Hətta onun bir iflic olmuş anası var idi Xeyrin Nisa bəyəmin. Əmirlər üsyan eləyəndə sarayda idi. Əmirlər həm Xeyrin Nisa bəyimi öldürdülər, həm də arvadı, iflic arvadı. Hakimiyyət əllərində olsun deyə. Artıq Abbası gətirdilər taxta, oldu Şah Abbas. Bacarığı o qədər böyük idi ki, müəyyən qədər Xorasanda təcrübəsi vardı filan. Artıq bayaq dediyim kimi müəyyən işlər gördü, türklərə qarşı orada hazırladı və qələbə çaldı. 1629-cu ildə öldü. İskəndər bəy Münşinin Dünyanı Bəzəyən Abbasın Tarixi 3000 səhifəli kitab bitir 1629-cu ilə qədər. Və sonra görür ki, bu kitab yarımçıq qaldı, özü də sağdı hələ daha. Zeyli tarixi Aləm Arayi Abbası yazdı. Zeyli yəni ardı. Dünyanı Bəzəyən Abbasın Tarixinin ardı. 5 ildə orada təsvir olundu. O kitabı mən tərcümə eləməmişəm, çünki o kitab məndə yoxdur, İranda var amma. Planımda var, onu da tərcümə eləyim, əgər ömür imkan verərsə. Burada ancaq hadisəyə gəlib çıxır Şah Abbasın ölümü və yerinə Şah Səfinin hakim qardaşı oğlu. Hətta oğluna vermedi hakimiyeti.
Niye?
Çünkü Şah Sefi'de o daha büyük kudret gördü. Kudreti oğlunda yok. Gördü kardeşi oğlunda. Ve dedi veliyet benim kardeşimin oğludur. Ve Şah Sefi 2. Abbas adıyla tahta çıktı. Yani ben bu çıkışlarımı çok önce de yazmışam. Yani biz eğer Sefevi hükümdarlarını götürsek bir böyle zenit kimi, böyle yukarı zirve kimi gelir demek Şah İsmail, Şah Tehmasi, 2. Şah İsmail, Mehmet Hudabende, Şah Abbas. Bu zirvededir. Zirvede bir adamın yeri olabilir. Sonra zirve aşağı çırak. İki adamlık yeri yoktu orada. Sonra gelir 2. Şah Abbas. Sonra gelir Şah Süleyman. Sonra gelir Şah Sultan Hüseyin. Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Ona göre de Sefeviler sükuta uğradılar. 136 yıllık hakim kimiyet elden çıktı. Sultan Hüseyin, Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Düzdü 30 yılda çok hakimiyette oldu ama zavala uğradı ve Afganlar gelip hücum ilediler. Sefeviler hakimiyetini İsfahan'da devirdiler, özünü mehvelediler ve bir neçe yıl Nadir Şah'a kadar hakimiyet Afganların elinde oldu. Sonra Nadir Şah geldi çıktı hakimiyeti aldı hele. Nadir Şah Efşarlar hakimiyeti yalandı. Ve bu İskender Bey Münşi'nin hayatı böyle keçir. Dövüşlerde hemşe, vuruşlar. Ve Münşi de yazmağındaydı. Hara gidiyor? Azerbaycan'a geldi, Azerbaycan'a gidiyor. Buradan gidiyordu Nakhçıvan'a, Ordubad'da. Hatem Bey Ordubad'ı. Ordubadlı Sefevi Devleti'nin baş veziriydi. Şah Abbas'ın farkı yok idi kim olur olsun. Teki bacarıklı adam olsun. Hatem Bey Ordubad'ı da çok bacarıklı bir baş veziriydi. Dövüşte öldü sonra. Vezirler de dövüşe gidirdiler. Şah da dövüşe gidirdi. Ordu Şah'ı görende daha da cüretlenirdi. Hatta Şah İsmail dövründe dövüşe kadınlarını da üzerine aparırdılar. Xeyme kururdular, çadırlar kururdular. Kadınlar, uşaqlar bir tarafta ve dövüşler gecedi meydanda. Kadınların ele geçirilmemesi ve uşaqların öldürülmemesi için kişiler canlarını feda edirdiler. Şah İsmail'de de öyle oldu. Bir günlük dövüşüydü de 23 Ağustos 1514. yıl.
Çaldıran
dövüşü. Mağlup oldu ve kadınlarının biri bezlediler Tacılı Hanım, bezlediler Behruza Hanım, biri esir aparıldı hatta. Yani dövüş kaydaları bugünkü gibi değildi. Padişahın özü şahsen dövüşe gidirdi ve o dövüş Cengi Sultan'ı adlanırdı. Sultan dövüşü. Yüz be yüz dövüş. Düzde dövüş başlayanda ön hisse var idi. Yani sağ cinah, sol cinah ve kalp merkez. Kalpte şah da yanardı. İş çetinde düşerde şah da giderdi dövüşe. Girerdi içeri elbe yaka. Şah İsmail özü gitti orada dövüştü. Yaralandı. Yani o dövründe özünün kayda kanunları vardı ve Şah Abbas bunların hepsini öğrenmişti. Öğrenmişti özünden evdeki tarihi ve öz tarihini. Ve öz kudretine de belediydi. Ve buna göre de Şah Abbas dünyanı bezeyen Abbas oldu. Ve bu orijinal ad değil. Tarihi Alem Arayi Emini kitabı da çıkıyor. O Hacı İsfahani'nin kitabıdır. Kunci. O adlandı Tarihi Alem Arayi Emini. Bu Tarihi Alem Arayi Abbas'ı. Bunu kurtarandan sonra ben bu kitabı Hasan Bey Rulu'nun Hasan-ı Tevarih eserini tercümeye başladım. Ve bir 3-4 yılda onun üzerinde işleyirim. Onun eserinin adı Arapça koydum. Hasan-ı Tevarih ne demektir? Tarihlerin en yakışısı. Özünün tarihini en yakışı tarih sayır ve bu da Abbas'a üstünlüğü verir. Dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi. Bu çok mühteşem kitabdır. Eser demek başlayır Şeyh Sefi Eddin'den, Sefevilerin ecdadından ve onun evladlarından gelip çıkır Cüneyd'e, Sultan Heyder'e. Sultan Heyder, Şeyh Heyder, Şah İsmail'in atasıydı. Anası Marta'ydı. Ben her defa Erdebil'e giden de rikkete gelirim. Neye göre? Marta, Trabzon İmperatoru'nun neslinden idi. Uzun Eser'in Arvazi Dismi Nakatu'nun kızıydı. Şah İsmail, Marta'nın Şeyh Heyder'in izdivacından doğulan evlat. Yani Şah İsmail Küreni'ydi ve Romanlar okşuyordu. Bizans İmperatoru'nun nesliydi. Marta'nın Şerk adı Alemşah Bey'imdir. O da Erdebil'de kabri var. Müslüman olmadığı için onun kabri çöldedir. Mescidin içerisinde değil. Bu defa gidende biraz üveylendim. Gördüm artık örtükü, dün örtübüldeki esirler de saklıyırlar. İçerideki kabirler uzun dönem Şah İsmail'in kabri çok güzeldir. Karadaşlandır, kara nestalik harfleriyle yazılıp güzel yazılar. Ruslar o 45. yılda oradan çıkanda İran'la istediler ki bunun kabrinin üstündeki o taşı yaparsınlar üzerine. Ümumiyetle şerkte beledir de Şah'ın eğer mekberesinde Şah'ın özü defne olunupsa tabii ki Şah orada defne olunurdu. Kapını aşağı koyurdular ki
eylesin.
İhtiramla girsinler içeri. Ruslar istediler ki bunu çıkarsınlar, kapıdan çıkmadı. Bu zaman Erdebil ehalisi üsyan eyledi. Sen bizim şeyhimizin, şahımızın kabrini her aparırsan ve aparabilmediler. Hoşberlikten aparabilmediler. Yoksa mesela Eymitaj'daydı o. Şah İsmail'in kabri Sefiyettin oradadır. Ecdadları oradadır. Ama anası çöldedir. Oğlanları da heresi bir yanda defne olunurlar. Şah Tehmasib'dir, Sam Mirza'dır, Elgas Mirza'dır ve başkaları. Ben demek istedim ki bu eser İskender Münşi'nin kaleminden çıkıp, bu tek tarihçinin kaleminden çıkıp, hemen de şairin kaleminden çıkıp. Çoklu şiir parçaları var. Kur'an'ın mükemmel bildiği Kur'an'dan ayeler var. Mütalesi geniş idi. Şahnameden parçalar var. Nizami'ni çok sevirdi. Onu adlandırır Arif-i Genci, Nizami-i Gencevi. Gence Arif'i, Nizami Gencevi. Nizami'ye göre ne büyük kıymet verir. Arif kimdir? Arif irfanı bilen adamlardır. O irfanı her adam da bilmir. Mesela Azerbaycan'da irfanı bilen yoktur. Bir nefer bilmir. Çünkü irfan dersi biz geçmemişik. Ben İran'da gördüm. Elmi irfan kitap 12 cilttir. İrfanı bilmek için 12 cilt eser okumalısın sen. Ama İskender Münşi bilirdi. O zaman tedris olunurdu. Şimdi tedris olunmur. İskender Münşi muhtelif ilimleri bilirdi. Hattatıydı. Tarihçiydi. Sonra bir de esas şairiydi. Bu hususiyetler onda cemlenmişti. Bir adamda bir neşe adam. Şah İsmail Deli'ydi. Bir adamda Çırstan'ın birinde ben dedim. Bir adamda üç adam. Şah, Serkerde, şair. Her üçü ezemetli. Ben çasıp kalmışam. 38 yıl ömrülüysem. Devlet kurasam. Ve gece gündüz fetihlerde, zeferlerde, dövüşlerde, savaşlarda ortada da divan. Ne tür bunlar vakt tapırdılar? Ben 5 divan yazmışım ama 4'ü buradadır. 5.'si çapa gitmiyor. Her divan 5-6 ile yazılır. Ben dövüşlerde değilen bir şey değilim. Hele ben 75 yaşım vardı. Ben 5 divan yazmışım. Onlar göre 38 yaşta düzü bir divan. Ama her oda divanda. Bunlar o imkanı nereden tapırdılar? Çasıp kalmışam. Cahan Şah Hegegi. Büyük padişah. Akırıncı Karagoyunlu hükümdarı. Divanı. Hegegi'nin divanı. Şiirlerini okuyorsan çok humanist fikirli bir şair. Tarihini okuyorsan gaddar. Ne cür gaddar? Uşaklarının başını kesen Türk sultanları kimi. Şah Abbas'ın özü de. Ona deyirler ki Mehmet Bağır onu sen yerine hakimiyete gelmek isteyir. Deyir boğun. Öldürün onu. Boğulsun eşitim ben onu. Ne yani benim yerime gelmek isteyir?
Boğulur mu?
Boğdurur. Osmanlı sultanları deleydiler. O yani künaya bakmışsın.
Beli beli beli.
Gördüğünüz Sultan Süleyman deleydi. Yani stol biz görmemişiz. Benim gördüğüm bu balaca tahtır ve bu stoldur. Biz görmediğimiz için bilmiyoruz onu. Osmanlılarda mesela Sultan Mehmet Fatih hakimiyete çıkan kimi emir verdi. Halkın ve devletin menafiği namine. Tahta çıkan yeni sultan ihtiyarı var ki evlatlarını mahvetsin. Kişi evlatlarını. Yani evlatlar da böyleydi de bir padişahın 20, 30, 40, 50, 100 evlatları vardı. Anaları müxtelifiydi. Aralarında düşmançılık var idi. Yani Sultan Süleyman Macaristan'da öldü. Onu getirende evvelce padişah ya karıcı ölürse cemaat bilmirse yeni padişahı hazırlayırlar. O hazırlık müddeti çekili bir neçe ay. Halkdan gizledirler. Sultan Süleyman'ı müvebba kimi mindirmişler ata. Cesedini bağlamışlar ağacın adamına. Dikti yanıp gelirdi örtüklerin üstünde. Güya kaydır, zeferle kaydır Macaristan'la. Ama halbuki iki ayda bu adam ölüp. O müddette artık Selim'i hazırladılar şah kimi. Sonra dediler ki padişahımız ölüp. Yani her dövrün öz hususiyetleri var idi. Ümumiyetle dövr, feodalizm dövrü, bu son dövrler, hanlıklar dövrü. Ancak ortasiller dövrü, ancak kangadadır, cezalardır, müxtelif üsulları el atmakla məhv eləməkdir. Biz xoşbəxt adamlarıq ki, belə şeylerden uzaq.
Azadlıq Radyosundasınız, İz proqramını dinləyirsiniz. Böyük Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərai Abbasi, Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi kitabı ana dilimizdə Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxıb. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişin bələdçisi də odur. Keçik Şah Abbasa, birinci Şah Abbasa. Kitabda daha neler var?
Kitabda demek İran tarihi mükemmel. Azerbaycan tarihi çok geniş. Sonra Horasan tarihi, Herat. Burada daha ne var? İran, Türklükte, Azerbaycan, Şirvan, Gürcistan, Afganistan, Hindistan, Büyük Moğollar İmparatorluğu, onların padişahları, sultanları ve çok büyük hisseni tutur Osmanlı Devleti. Kürdistan. Bu yerlerin çoxunda İskender bir müşid olup, Şah Abbas da olup, gidip gelirler de. Yani çok büyük arazileri ahat edilen bir memleket ve imperiya. İmperiyanın başında duran Şah Abbas'dır.
Şahin Bey, bayağı dediniz ki, burada onun özünün de yazdığı şeyler var. Lütfen onlardan okuyarsınız mı bize?
İkinci, o Azerbaycanca bir bayi zattı. Onu mesela satabilmeyeceğim. Sahnenin yerini bilmiyorum.
Doğrudan mı?
Bak şiirler burada çok görsün.
Onun özünün de Şah'ın özünki.
Yok Şah'ın özünki değil. İskender Bey'in düşünündür. Göğler yüzü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Rabbim böyle diren de bu tercüme eser farkçadır. Mesela beytin tercümesi böyle. Ruhi heva lehlihe ami şod, badi bahari terebengi şod. Göğler yüzü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Eyniyle ben hemen vezre de saklamışım, tercüme de vermişim. Ama Şah Abbas'ın çok az şehir olup onu. Mesela Şah İsmail
yani, günümüze gelip çatmayın.
Çatmayın. Belki de çatıp benim haberim yok. Burada bir iki rübaisi var böyle farkçadır. parçadır. İskender Münşi'nin burada bir Türkçe rübaisi var. Bir neçe farklı şiirleri var. Ve muharebe sahnelerinde de ben Şahname'de görmediğim yerler var ki bunun özü yazıp. Yani dövüşün tesviri, Şahname bilirsiniz de. Fidosi'nin dövüş meseleleri. Sonra maddi tarihler var. Sonra burada İskender Münşi'de dövrün alimleri hakkında malumat var. Dövrün şairleri hakkında malumat var. Dövlet kadimleri hakkında malumat var. Emirler hakkında, vezirler hakkında, sedirler hakkında, devletin iktisadi meseleleri, içtimai meseleleri ve esas siyasi meseleler.
Başka ne var? Mesela ne okuyabilirsiniz bu kitaptan bize? Öz sesinizle.
Şimdi burada Derbent ve Gülistan kalaları mesela gönlüne yazar. Bir müddet Elgas Mirza, Elgas Mirza Şah İsmail'in oğluydu. Bir müddet Elgas Mirza adamların ellerinde kalmakta idi. Derbent ve Gülistan kalaları. Galibiyetli askerler hemin kalaları mühasireye aldılar. Nihayet o yerler bu gehirli devlet evliyalarının eline geçti. Mehter Devletyar ve o devletsizlerin bazıları cezalandırıldılar. Gönlüne güzel yazır. Şahsın adı Devletyar'dır. Ama İskender Müci yazır ki Mehter Devletyar ve o devletsizlerin bazıları cezalandırıldılar. Cennet Mekan Şah, Şah Tehmasit, Şirvan vilayetini adlı sallı Şahzade İsmail Mirza'ya, gelecek paça 2. İsmail'e inayet etti. Göyce Sultan'ı Şahzade'nin yanında koyarak geri kayıttı. Göyce Sultan oldu İskender Mirza'nın lelesi. Bir neçe gün İstanbul'da kalan Ergas Mirza'nın yalan ve batıl vaatleri Sultan Süleyman'ın beynini dumanlandırdı. Kasıp yetmiş dalga sonra ki gel hücum ile sebebileri lenviliyet mi paça olun. 955. ilde miladi 1548. O Rum, Şam, Misir, Karaman, Diyarbakır ve Irak-ı Ereb'den topladığı ağır leşkerler, bol top, araba ve zerbzenler, habire saysız hesapsız yeniçerilerle İstanbul'dan çıktı. Ecem vilayetine üst tuttu. Ecem yani gayri Ereb. Yani bir İran'a geldi, taraf geldi Azerbaycan'a. Alicah Şah da, Şah Tehmasip, Gazvin Darüsselat tanesinden, paytaktından, dövüş ezmiyle yola düşerek koşun toplamaktan ötürü bir ay Şem Gazan'da dayandı. Şem Gazan, Tebriz'in yakınlığında olmuş ama defalarını. Orada İsmail Mirza Şirvan koşunu ve etraf yerlerinin emir ve hakimleriyle birlikte gelerek Hümayun orduya birleşti. Hümayun yani padişah ordusu. Yüksek megamlı şah tecrübeli adamları müxtelif yerlere yollayarak müxaliflerin gelecekleri yolları Tebriz'den Rum serhedine dek Osmanlı yandırdı. Ot ve takıldan eser alamet koymadı. Tebriz cemaati kehrizleri ele bağlamıştı ki içmeli su ve başka erzak artık tapılmırdı. Ezmetli emirlerden Abdullah Han ustacılığını Şah Bedir Han ustacılığı, Şeyh Han Sultan Rumlu, Şahverdi Sultan Ziyadoğlu ve başka emirlerle birlikte koşunlara Mingalay yani ön sıra Mingalay tayin edip Meren'de telef gönderdi. Müzeffer ordu ise Tengiz yaylağına gitti. Deniz. Ve Dünya Şehriyarı, yani Şah Tehmasip Dünya Şehriyarı, o yaylağın otlaklarında dayandı. Görürsen. Yani paçaların tarifleri labüttür. Ve tarif değildir de. Başka işlerin onlara yüksek megamlar verirdiler. Ailesini dolandırırdılar. Evler, saraylar verirdiler ki oturmayan tarih mi yaz.
Kitap çıktı. İki ciltten ibaret oldu.
İki kitap. Kitap üç cilttir. İki kitapta üç cilt yerleşir. Bir cilt yarım birinci kitaptadır. Bu çıkıp 2011 yılında. İkinci kitap çıktı geçen yıl. Altı ay bundan kabak. 2014. yıl. Dört yıldan sonra. Garibi budur ki İskender Bey Mensur bu kitabı 14 ile yazıp. Ben de bu kitabı 14 ile tercüme etmişim.
Doğrudan mı? Tesadüfe bak.
Ağırdır. O zarfat değil bu. Elbette. Dün ben bizim o vice prezident İsa'yı Bey'in yanında olduğum bir söhbet vardı. O Mergönek mi dedi Şahin Mehmet sen gördün. Bildiğin iş büyük bir institutun işidir. Bu bir nefem işi değil. Sen nece eylemişsin ama? Çetin iş. Orta esimler dili, Farsça. Hele birinci cümleye fikir verirsen ne kadar çetin demesen. Eserin başlangıcı. Ağıl ve hayal dairesinden kenar olan ezemetli ilahinin güzel hususiyetleri barede yazmak, beşer seviyesinden ve insan zekasından uzak olduğu için vahidlik sarayının methi tesevvüre sığmazdır ve onun Allah'ın merhameti hakkında yazmak ise parmağın ve kalemin kudretiyle mümkün olan iş değildir. Öyle bir gözlenilmez arzunu hayata geçirmekten ötürü özlerinin maksat yoluna cesaret adımını atan adamlar fakat heyret çölünün sergerden adamlarındandırlar ki öyle ilk temenna ve minnettarlık adımında palçığa batıp kalmışlar. Onlar huşyarlık ve zeka cihanından uzak düşerek nadanlık mahallesinin başında eleşen şahslardır. Onlar Allah Teala'nın ebediyet neşesini kavramak gümanı ile bilik meclisinde ferziye kıylugalı içerisinde kalmışlar ve yeginlik şamı yandırarak bu beytin mezmununda değildi. dediği kimi beyt, ağlın gücü satmaz seni ispat eleyim Allah'a deyir. Ağlın gücü satmaz seni ispat eleyim, mahiyetini meğer bilen vardır mı? Allah'ın mahiyetini hiç kim bilmir. Ve yazık ki bu beytin mezmunu değildiği kimi çok çetin hayala düşüp kalmışlar o adamlar ki Allah'ı bilmek istediyle tesvir eylesinler. Menden müşi yazır. Men de nagis ağlımı, demeli zekalı ağlımı, yala zekalılık var. Men de nagis ağlımı ve biliksizliğimi, halbuki biliksiz değildi. Ve biliksizliğimi neyse yararlı hesap ederek istedim ki öz fikir kalemimi aktarıştan uzaklaştırım ve onu sükut eteğine bürüyüm. Bilik pazarında yeri ve elinde mayası olmayan hövselesiz adamlar kimi sakitçe eyleşim, yüreğime edep mühürü vurun, acizlik ve çaresizlik elimi üzülkahlık eteğinden asarak öz tarif dilimi bu beytlerin mezmununa uygunlaştırırım. Ezminle kemal bahşedipsen bize sen, alem özündendir o eta behri. Bizler neçeyi kudretini vesveleyek. İndi sana layık ne diyeyim ya Rab ben. Farsçadan tercüme benimdir de. Ve böyle görürsen ne kadar çetindir.
Böyle çetindir. Şahim Elim, satışa çıkacak mı kitap?
Yok. Tiraj çok azdır. Satışa çıkmayacak. Satışa da yoktur. Yani birinci kitap çıkıp 500 nüsha. İkinci kitap çıkıp 300 nüsha. Azerbaycan'da az bir 1500 kitaphane var. Hiç 10 kitap arasında birine satabilmedi.
Biz de istiyoruz alma onu.
Şunlar sizler de istiyoruz. Benim ne kadar adam gelir. O gün Efkan gelmişti yazıcı.
Ben.
Öz nüshamı verdim ona. Ki ben Şah Abbas hakkında roman yazmak istiyorum. Yoktur. Kitap oldukça az bırakılır. Keşke böyle kitaplar 10 bin tirajına çıkar ki okucuların ihtiyarında olan alimlerin, jurnalistlerin. Çok meraklı kitaptır. Azerbaycan baştan başa Azerbaycan'dır. O 16-17. Asırların evvellerinin Azerbaycan tarihidir. Şirvan tarihidir. Derbent'tir. Bize yakın topraklardır. Teessüf ki İmkanlar zayıftır, çap imkanları ve...
Niye zayıftır? Tarih enstitüsünün imkanı yoktu onu kütle bitirerken çıkarsın.
Yok. Gücüye göre biz fikir vermeliyiz. Yani görünür ki mümkün değil derlerlik. 500 nüskanını kime satacak mı?
Evet.
Şimdi Esenet Tabarık'ın ben birinci cildini kurtarmışım. 1000 sayfedir. Şimdi onun şerhlerini yazarım. Şimdi ben düşünüyorum bunlar 500 nüska çıkıyor, 300, o yakın 100 nüska çıkar. Böyle kitapların kadrini bilmek lazımdır. Bizim tarihimizdir. Bu Azerbaycan'ın tarihidir.
Öyle de. Şahim Elim, nece oldu? Birinci Şah Abbas nece öldü? Öz eceliyle öldü yoksa öldürüldü?
Valla bu meammadır hele. Ama benim fikrimce öz eceliyle öldü. Mehlif onun öldürülmesi barada söz yazmış. Şah Tehmasip de öldürülüp zehirlendirilip ama bu barada mehlif yazabilmez. Burada gösterilir Şah Abbas kastelendi möhkem ve bir neçə ay yatağda kaldı ve sonra vefat elədi. Şah Təhmasib hakkında Həsən Beyrumlu yazır ki, özünü xəstələnmiş kimi göstərdi və elan edilər ki, Şah xəstələnib. Öyrənsin görüm, əmirlər nə cür özlərini aparacaqlar? Oğlanları niyə necə edər? Və sonra 2-3 aydan sonra hər şey buna məlum olandan sonra sağaldı. Və cəzalandırılmalı adamları cəzalandırdı. Üstündən 2 il keçdi və doğrudan da xəstələndi. Və bilmirdi öləcək. Vəliyyət təyin eləyə bilmədi. Bunlar elə bilirdilər, yaşayacaqlar həmiş. Bəzilər deyirdilər, deyirlər, zəhərləndirilib, öldürülüb. Bilinmir də. Amma Şah Abbas vəliyyət təyin elədi qardaş oğluna.
Yəni, onun ölümü barədə dəqiq məlumat yoxdur.
Yox. Məncə, özə təbii əcəlinə ölüb. Əgər vəliyyət təyin eləyibsə, demək, təbii ölübdür.
Başka ne demek isterdiniz? Öyle bir şey var mı ki ben onu okumadım?
Şakşınaslar çok olsun. Bizim tarihimiz Farsça yazılır, Arapça yazılır. Hatta 19. asırda Abbas Kulağa Bakıxanov Gülistan-ı İrəmi Farsça yazdı. Yani dövrün yazı ənənəsi o idi. Ve Fars dili vasitəsində daha geniş yayılma var idi. Azerbaycanca yazmırdılar. Azerbaycanlılar Farsça yazırdılar. Şah İsmail'in büyük kudretidir ki divanını Azerbaycanca yazdı. Ama o yandan Sultan Selim de divan yazdı ama Farsça yazdı. Azerbaycanlı Şah İsmail Azerbaycanca yazdı. Türk Sultan Selim Yavuz divanını Farsça yazdı. Kanca yanaşmak lazım değil. Dövrün yazı enenleri Arap ve Fars dilindeydi. Ona göre tarihçiler de, şairler de ekseriyeti eserlerini Arap ve Farsça yazırdılar. Bizim üniversitede Fars dili bilen yegane menem. Şakşınaslar yetiştirmeyi lazımdır.
Uğurlar olsun size. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Kitaba göre de, müsahibeye göre de.
Minnettarım, sağ olun.
Ortaçağ tarihçisi İskender Bey Münşi Türkman'ın Fars dilinde yazdığı Tarihi Alemerayev Abbasi, Dünyanı Bəziyən Abbas'ın tarihi kitabının izinə düşdü. Verilişin qonağı kitabı Azərbaycan Türkçəsinə çevirən tarix elmləri doktoru Profesör Şahin Fərzəliyev oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ